Ayrım 33, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 310, 36. bölüm. Osano'yu sağ salim Vegas'ta Kalli'nin ellerine bıraktıktan sonra sıra öteki sorunu çözmeye gelmişti. Belirli bir işim olmadığı için mümkün olduğu kadar serbest iş aldım. Time dergisi ve New York Times için kitap eleştirileri yazdım. Edebiyat ilavesinin yeni editörü de bazı işler verdi. Fakat benim için sinirlerimi çok yıpratıcı oluyordu bu şekilde çalışmak. Ne zaman ne kadar para geleceğini katiyen bilemiyordum. Bu yüzden bütün gücümü romanıma verdim. Bir ayda para getireceğini umuyordum. 2 yıl süreyle hayatım çok basitleşmişti. Çalışma odamda 12 ile 15 saat arası kalıyor, karımla süpermarkete gidiyor, yazları ve pazarları çocukları alıp Jones Beach'e götürüyordum. Böylece karım da biraz başını dinleme fırsatı buluyordu. Bazen gece yarısı uyanık kalmak için Dexon'lu alıp sabahın 3'üne 4'üne kadar çalışıyordum. Bu yıllarda Eddie Lancer'la birkaç kez New York'ta yemeğe çıktık. Eddie Hollywood'da senaryo yazarlığı yapıyordu artık. Bundan sonra roman yazamayacağı belliydi. Oradaki hayatı, kadınları, kolay kazanılan paraları yeğliyor, bir daha roman yazmakla uğraşmayacağına yemin ediyordu. Senaryolarını yazdığı 4 film çok iyi satış yaptığından o sıralarda hayli rağbetteydi. Oraya gelirsen bana da bir iş bulmayı vaat etti ama ben reddettim. Sinema işinde çalışabileceğimi hiç sanmıyordum. Eddie'nin bana anlattığı gülünç hikayelere karşın senaryo yazarı olmanın eğlenceli bir iş olmadığı ortadaydı. Sanatçılığını yitiriyordu yazar orada. Yalnızca başkalarının fikirlerinin çevirmenliğini yapan biri oluyordu. 2 yıl boyunca Osano'yu hemen hemen her ay bir kez gördüm. Vegas'ta bir hafta kadar kalmış ve ortadan kaybolmuştu. Kalli bana telefon ederek Osano'nun en sevdiği dostunu araklayarak kaçtığından yakındı. Charlie Brown adında bir kızdı bu. Kalli kızın çok güzel olduğunu, kendi rehberliği altında Vegas'ta büyük para kazandığını ve çok iyi bir hayat yaşadığını ve bütün bunları biradan göbeği şişmiş çılgın bir yazar eskisi için terk ettiğini söylüyordu. Kendisine bir iyilik borcum olduğunu, kızı Osano'yla New York'ta görürsem bir uçak bileti alıp gerisin geriye Vegas'a yollayacağımı söyledim Kalli'ye. ''Benimle temasa geçmesini söyle yeter.'' dedi Kalli. ''Onu özlediğimi, onu sevdiğimi söyle. Ne istersen söyle işte. Buraya bir dönsün, başka bir şey istemem. Bu kızın büyük değeri var benim için Vegas'ta.'' ''Oldu.'' dedim. Fakat New York'ta Osano'yla yemeğe çıktığımızda hep yalnız başına oluyordu. Üstelik de Kalli'nin anlattığı gibi üstünlüklere sahip genç güzel bir kızı elinde tutabilecek birine benzemiyordu.'' Başka birinin kazandığı başarıyı, ünü duymak gariptir. Kuyruklu yıldız gibi hiç yoktan ortaya çıkıveren bir şeydir ün. Fakat bu olayın benim başıma gelişi şaşılacak kadar sessiz sedasız oldu. 2 yıl münzevi hayatı yaşadıktan sonra kitap bitmiş ve yayıncıma verip aklımdan silmiştim. Bir ay kadar sonra yayın evinin editörü beni New York'a çağırıp romanımın karton kapak basım hakkını 500.000'dan fazla bir tutara sattıklarını bildirdi. O denli afallamıştım ki tepki bile gösteremedim. Yayın evinin editörü, menajerim, Osano, Kalli, herkes çocuk kaçıran bir adamın kahramanı olduğu bir romanın kitle okuyucusuna çekici gelmeyeceği yolunda uyarılarda bulunmuşlardı bana. Şaşkınlığımın nedenini editöre açıkladığımda, ''O kadar iyi yazmışsın ki gerisinin önemi kalmıyor.'' dedi. O gece eve dönüp Valeria olanları anlattığımda o da pek şaşırmışa benzemiyordu. Soğukkanlı bir şekilde, ''Daha büyük bir ev alırız, çocuklar büyüdü artık, daha geniş bir yere ihtiyaçları var.'' dedi yalnızca. Ve hayat eskisi gibi devam etti ondan sonra da. Yalnızca Valeri, ana babasının evinden 10 dakika uzaklıkta yeni bir ev buldu, satın alıp taşındık. Bu arada roman piyasaya çıkmıştı. Ülkenin her yanında çok satar listelerine girdi. Çok başarılı bir çok satar olmuştu kitabım gerçekten ama hayatımda herhangi bir değişiklik meydana getirmemişti. Nedenini düşünürken çok az arkadaşım olduğu aklıma geldi. Bir Kalli vardı, bir Osano, bir de Eddie Lancer, hepsi bu. Tabii ağabeyim Artie benimle müthiş gururlanıyor, onuruma büyük bir parti vermek istiyordu. Ama isterse partiyi verebileceğini ancak benim gelemeyeceğimi söyleyince vazgeçti. Beni asıl duygulandıran edebiyat ilavesinin birinci sayfasında çıkan Osano'nun eleştirisi oldu. Övgüsü de yergisi de tam yerindeydi. Her zamanki gibi dostlarından olduğumdan, kitaba layık olduğundan daha yüksek not vermişti. Sonra da yine her zamanki gibi kendinden ve yazmakta olduğu romanından bahsediyordu. Evini aradım ama cevap veren çıkmadı. Bunun üzerine bir mektup yazdım. Cevap olarak bir mektup geldi. New York'ta bir akşam yemeğinde buluştuk sonunda. Görünüşü berbattı. Ama yanında tek başına Osano'yla benden daha fazla yemek yiyen nefis bir sarışın vardı. Kızı Charlie Brown olarak tanıştırınca Callie'nin dostu olduğunu anladım. Fakat Callie'nin mesajını vermedin. Neden zararım dokunsun da Osano'ya? Bu arada sonraları hiç aklımdan çıkmayan komik bir olay oldu evde. Valeria alışverişe çıkıp kendisi için istediği bir şey varsa almasını söylemiştim. Birkaç arkadaşı ile birlikte gittiler ve karım kucak dolusu paketlerle döndü. Yeni bir kitap üzerinde çalışıyordum ama aklımı veremediğimden karım aldığı yeni giysileri gösterdi bana. Bir kutudan yeni bir sarı giysi çıkardı. Bu $90 patladı dedi. Küçücük bir yaz giysisi için $90 olacak şey mi? Çok güzel duruyor dedim uysalca. Aslında bir türlü karar veremedim sarısını mı yeşilini mi alayım diye dedi. Sonra sarıda karar kıldım. Sarı daha yakışıyor bana ama değil mi? Güldüm. Tatlım dedim. İkisini de alabileceğin hiç aklına gelmedi mi? Bir an şaşkın şaşkın baktı bana sonra o da güldü. ''Sarısını da, yeşilini de, mavisini de, kırmızısını da alabilirsin.'' dedim. Karşılıklı gülümsedik ve ilk kez olarak farkına vardım ki yeni bir hayata başlamıştık. Fakat genel olarak başarının sandığım kadar ilginç ya da doyurucu olmadığını görmüştüm. Her zaman yaptığım gibi bu konuyla da ilgili kitapları açıp okudum ve gördüm ki mesleklerinin zirvesine ulaşmak için bütün hayatları boyunca uğraşıp didinmiş olan birçok kişi sonuca vardıklarında kendilerini yüksek bir pencereden atarak kutlamışlardı başarılarını. Mevsim kıştı. Bütün aileyi toplayıp Porto Rico'ya götürmeye karar verdim. Evlilik hayatımızdaki ilk gezimizdi bu. Çocuklar daha bir yaz kampına bile gitmemişlerdi. Sabah soğuk kışı arkada bırakıp öğle üstü kızgın güneşin altında tatlı tatlı esen meltemleri yüzümüzde hissetmek, bol bol yüzüp güneşlenmek, acayip sokaklarda dolaşıp ömrümüzde görmediğimiz yemekleri tatmak hepimize iyi geldi. Geceliğin Valerie'yi otelin kumarhanesine götürdüm. Çocuklar dışarıdaki büyük hasır koltuklara kurulup uslu uslu bizi beklediler. 15 dakikada bir Valerie çıkıp çocuklara bir göz atıyordu. Sonunda onlarla birlikte dairemize çıktı. Ben de sabahın 4'üne kadar oynadım. Artık zengin olduğumdan tabii şansım yaver gitti ve birkaç bin dolar kazandım. Gariptir ki kumardan kazandıklarım, şimdiye dek kitabımdan elde ettiğim muazzam gelirden daha çok zevk vermişti bana. Eve döndüğümüzde beni daha da büyük bir sürpriz bekliyordu. Malamar Films adında bir film stüdyosu kitabımın filme çekim haklarını 100 bin dolara satın almış. Bütün masraflar kendilerine ait olmak üzere Hollywood'a gidip filmin senaryosunu yazmam için bana da 50 bin dolar teklif ediyordu. Valerie ile konuştum. Senaryo yazmak istemiyordum aslında. Karıma filme çekim hakkının satılmasına bir diyeceğim olmadığını ama senaryo teklifini geri çevireceğimi söyledim. Sevineceğini sanmıştım ama o... ''Oraya gitmen senin için daha iyi olur.'' dedi. ''Yeni yeni insanlarla tanışman, daha çok insan tanıman senin için yararlı olur. Biliyor musun bazen kaygılanıyorum senin bu yalnızlığından.'' ''Hep birlikte gidebiliriz.'' dedim. ''Yok.'' dedi Valeri. ''Burada ailemle birlikte gerçekten rahatım. Sonra çocukları da okuldan alamayız. Hem onların Kaliforniya'da büyümelerini istemem.'' New York'taki herkes gibi Valerie de Kaliforniya'yı uyuşturucu madde müptelaları, caniler ve ilk gördükleri Katolik'e bir kurşun sıkabilecek kertede çılgın vaizlerin kaynaştığı garip bir yer sanıyordu. Anlaşma 6 ay süreli dedim ama ben 1 ay kadar çalışıp sonra biraz orada biraz da burada çalışabilirim. Mükemmel fikir dedi Valerie. Hem doğrusunu istersen ikimizin de biraz birbirimizden uzakta başımızı dinlememize ihtiyacımız var. Şaşırmıştım buna. Benim senden uzakta başımı dinlemeye ihtiyacım yok ki dedim. Ama benim var dedi Valerie. Evde çalışan bir erkeğin olması çok sinir bozucu bir şey. İstediğin kadına sor. Ev işlerinin tüm düzenini alt üst ediyor bir kere. Şimdiye dek dışarıda bir çalışma yeri tutamayacağın için bir şey söyleyemiyordum. Ama artık böyle bir yer tutabileceğine göre evde çalışmasan daha iyi olurdu. Bir yer kiralarsın, sabah çıkıp akşam gelirsin, eminim daha iyi çalışırsın böyle. Hala bilemiyorum bu söylediklerinin beni neden o kadar kırdığını. Evde kalıp çalışmak benim için rahattı ama karımın böyle düşünmemesi beni gerçekten kırmıştı. Ve sanırım romanımın senaryosunu yazmaya karar vermeme neden bu oldu. Çocuksu bir tepkiydi. Beni evde istemiyorsa ben de çekip giderdim. Yoksa başka herhangi bir yazara büyük heyecan verecek olan bu iş o sıralar bana hiç de çekici gelmiyordu. Hollywood hakkında yazılanları okumaktan hoşlanırdım ama şöyle bir gidip görmek bile istemiyordum. O zaman anladım ki hayatımın bir dönemi kapanmıştı. Osano kitabımın eleştirisinde iyi ya da kötü, tüm romancılar kahramandır diye yazmıştı. Tek başlarına savaşırlar, azizlerin imanı gerekir onlara. Zaferden çok yenilgiyi tadarlar, amansız dünya insaf tanımaz, güçleri kesilir. Bunun içindir ki çoğu romanda zayıf noktalar vardır, saldırıya kolay hedef olurlar. Dünyanın dertleri, çocukların hastalıkları, dostların ihanetleri, karılarının hainlikleri hep elin tersiyle kenara itilmek zorundadır. Aldıkları yaraları umursamazlıktan gelip savaşmaya devam ederler. Güçlerini tazelemek için mucizelere bel bağlarlar. Osano'nun melodramatikliği hoşuma gitmemişti ama o sıra kahramanların arasından ayrıldığımı hissetmiştim gerçekten. Bunun her yazarda görülen bir duygusallıktan ibaret olması umurumda bile değildi. 5. Kitap 27. Bölüm Manowar Films, Moses Wartburg'in Three Culture Studios şirketinin yan kuruluşu olmakla beraber tamamen bağımsız, yaratıcı bir şekilde çalışıyor ve kendine ait küçük bir çekim alanına sahip bulunuyordu. Dolayısıyla Bernard Manowar da John Merlin'in romanından yapılması planlanan filmin çekiminde hareket özgürlüğüne sahipti. Malomar'ın tek istediği şey iyi film yapmaktı ama bu da kolay olmuyordu. Wartburg'in Three Culture Studios şirketi her hareketine müdahale ettiği sürece Wartburg'den nefret ediyordu Malomar. Düşmanlıkları ortadaydı ama Wartburg'in finansman ve yönetim konularındaki dehasına saygı duyardı. Kendi gibi yapımcıların böyle bir deha olmaksızın yaşayamayacağını bilirdi. Bir köşedeki dayalı döşeli bürosunda çalışan Malomar'ın başında Wartburg kadar ölümcül olmamakla beraber daha da bela biri vardı. Wartburg makat kanseri ise derdi Malomar, Jack Hawley'nin de hemoroiddir ve gün be gün çok daha da rahatsız edici olur. Yaratıcı halkla ilişkileri kısmının başındaki Jack Hawley'nin birinci sınıf halkla ilişkileri uzmanı rolünü müthiş bir içtenlikle oynuyordu. Birinden olanaksız bir şey isteyip de reddedildiğinde büyük bir içtenlikle reddetmeye hakkı olduğunu doğrulardı. En sık tekrarladığı cümle, sen nasıl istersen, hiçbir zaman istemediğim bir şey yapmaya zorlamam seni, sadece sormuştum zaten. Birine Empire State gökdeleninin tepesinden atlarsa yeni filmine Times gazetesinde mutlaka yer vereceklerini bir saat kadar anlatmaya çalıştıktan sonra söylerdi bunu örneğin. Fakat patronlarıyla örneğin Wartburg'in Three Culture International Studios şirketinin yapım işleriyle görevli başkan yardımcısıyla, kendi müşterilerinden Hugo Calvino'yla, Malomar Films'in Merlin'in romanından çekeceği film konusunda çok daha insancıl ve açık sözlüydü. Şimdi de palavraya ayıracak vakti olmayan Bernard Malomar ile dobra dobra konuşuyordu. ''İşimiz var.'' dedi Hulinan. ''Bu film Nagasaki'den bu yana patlatılan en büyük bomba olabilir namussuzum.'' Malomar Thalberg'den bu yana stüdyo yöneticiliğine gelmiş en genç yönetmendi ve aptal deha rolünü oynamaktan hoşlanırdı. Dümdüz bir suratla ''O filmi bilmiyorum ve bana kalırsa sen yine palavra sıkıyorsun. Senin asıl derdin Calvino.'' Hıyar herif, kendi oynadığı filmi yönetmeye karar verince ona güvence olsun diye dünyanın parasını harcamamızı istiyorsun değil mi dedi. Hulinan, Hugo Calvino'nun halkla ilişkiler sorumlusuydu ve bunun için yılda 50 bin maaş alıyordu. Calvino büyük bir aktördü ama bütün sinema yıldızlarında, ünlü yönetmenlerde ve hatta kendilerini senaryo yazarı sanan senarist kızlarda görüldüğü üzere delilik derecesinde egosuna düşkündü. Sinema ülkesinde ego bir maden kasabasında tüberküloz gibi bir şeydi. Bulaşıcı ve yaygın ama mutlaka ölümcül değil. Gerçekte egoları birçoğunu olduklarından daha ilgi çekici bir hale getiriyordu. Callino da böyleydi. Beyaz perdedeki dinamizmi onu dünyanın en ünlü 50 kişisi arasına sokmaya yetmişti. Hakkındaki gazete haberi çerçevelenmiş halde odasında asılıydı. Kendi efsanesini kırmızı pastelle yazmıştı. Düzüşmeye mahsustur. Huli'nin sözcüklere basa basa hayranlık dolu bir sesle ''Callino sineği bile düzer namussuzum'' derdi hep. Sanki bayat bir erkeklik klişesi değilmiş de sırf müşterisi için çıkartılmış gibi vurgulayarak söylerdi bunu bir de. Bir yıl önce Callino yeni filminin yönetimini de üstlenmekte ayak diremişti. Böyle bir talepte bulunmaya cüret edebilecek birkaç yıldızdan biriydi. Yine de gayet sınırlı bir bütçe tahsis edilmiş, peşin avansı ve yüzdeleri filmin tamamlanışıyla vadeli bir bonoya bağlanmıştı. Malomar Films işte 1-2 milyon katıp aradan çekilmişti. Ne olur ne olmaz belki Callino yine keçileri kaçırıp karşısında en son kız arkadaşı, altında da en son erkek arkadaşı her sahneyi yüzlerce defa çektirmeye kalkışır diye. Gerçekte ikisini de yapmış ama filme gözle görünür bir zarar vermemişti. Ne var ki sonra bir de senaryo ile oynamıştı. Uzun monologlar, umutsuz yüzünde gölgeler yapan loş ışıklarla trajik çocukluğunun öyküsünü anlatmıştı. Filmdeki geriye dönüşler ıstırap vericiydi. Beyaz perdede kız oğlan herkesi neden düzdüğünü açıklamaya çalışıyordu. Anlatılmak istenen çocukluğu doğru dürüst geçmiş olsaydı kimseyi düzmemiş olacağıydı. Filmin son montajı da elinde olduğundan stüdyo filmi biçime sokma hakkına sahip değildi. Gerekirse yine de yapabilirdi bunu ama neyse. Malomar fazla kaygılı değildi. Başrolde Callino'nun oynadığı bir film stüdyonun 2 milyonunu batırmazdı. Burası kesindi. Gerisi dert değildi. En kötü olasılıkla filmi dağıtımda öldürmek olanağı vardı. Böylece kimse görmezdi, olur biterdi. Ve sonuçta Malomar asıl istediğini elde etmişti. Stüdyoda ya bir servet kazandıracağını hissettiği Merlin'in çok satırından çekilecek filmde Callino başrolü oynayacaktı. Huli'nin özel bir kampanya yapmalıyız dedi. Bir sürü para harcamamız gerek. Filmi klasıyla satmalıyız. Aman be dedi Malomar, genellikle daha nazik olurdu. Ama artık Callino'dan da Huli'nin'den de filmlerden de bıkmıştı. Ama bir şey olacağı yoktu tabii. Güzel kadınlardan, tatlı çekici erkeklerden de bıkmıştı. Kaliforniya'nın havasından da kafasını saplandığı düşüncelerden kurtarmak için bir süre Huli'nin'i inceledi. Hayli eskiye dayanan bir hıncı vardı bu adama ve Callino'ya karşı. Huli'nin mükemmel giyinmişti. İpek kostüm, ipek kravat, İtalyan ayakkabılar, Piaget kol saati, siyah ve altın benekli gözlük çerçevesi özel olarak yaptırılmıştı. Pazar sabahları Kaliforniya'nın televizyon ekranlarını dolduran tatlı yüzü, İrlandalıların peri masallarından çıkmışa benzeyen vaizlerin suratı vardı onda. Domuzun biri olduğuna ve domuzluktan da gurur duyduğuna inanmak güçtü bu surata bakıp. Yıllar öncesi Callino ile Malomar bir restoranda herkesin önünde kavga etmişler, birbirlerine yağdırdıkları küfürler dedikodu sütunlarında ve sanat sayfalarında yüz kızartıcı bir öyküye dönüşmüştü. Huli'nin de bu tartışmadan Callino'yu kahraman, Malomar'ı da korkak, beyaz perde yıldızının önünde eğilen, zayıf bir stüdyo yöneticisi olarak gösteren bir kampanya yaratmıştı. Huli'nin deha olmasına dehaydı ama biraz miyoptu. O zamandan beri yaptıklarını ödetmişti Malomar ona. Son 5 yıldır tek bir ay olmamıştı ki gazeteler Callino'nun falanca ya da filanca bahtsız kişiye nasıl yardım ettiğini anlatan bir haber basmasın. Kan kanseri olan zavallı bir kıza Sibirya'da oturan birinden özel bir kan nakli mi yapılması gerekiyordu? Herhangi bir gazetenin 5. sayfasında Callino'nun özel jetini Sibirya'ya gönderdiğini okumak mümkündü. Siyahın biri protesto gösterisine katıldığından ötürü içeri mi takılmıştı? Callino kefaletle tahliyesini sağlıyordu. 7 çocuklu İtalyan asıllı bir polis memuru Harlem'de Kara Panter örgütünün tuzağına mı kurban gitmişti? Callino hemen dul karısı için 10.000 dolarlık bir çek göndermiş, 7 çocuğuna da eğitimleri için burs vermişti. Yine Kara Panter örgütüne üye biri başka bir polisi öldürmekten ötürü suçlandığında Kellino onun savunması için kurulan fona 10 bin dolar yollamıştı. Ne zaman Beyaz Perde'nin eski ünlülerinden biri asalansa, gazeteler Kellino'nun hastane masraflarını üstlenip gelecek filminde de yaşlı sanatçıya küçük bir rol vereceğini yazarlardı. Bir köşeye 10 milyonunu yığmış mesleğinden nefret eden bir Beyaz Perde eskisi ise Kellino'nun bu eli açıklıklarından açıktan açığa küfreden bir demeç vermişti. O kadar matrak bir durumdu ki büyük Huri'nin bile örtbas ettirememişti. 33. ayının sonu. Sayfa 320.